Ayrım 79.
Teşvikler daha esnek planlama, şu ya da bu sektöre daha çok yatırım ve alkolizm ya da bozuk yönetime karşı disiplinci çabalarda bir şeydir. Ama Sovyet Parti yetkilileri önerilen tüm değişikliklerin bilimsel sosyalizm çerçevesi içinde ve pazar ekonomisi ya da özel girişime doğru hiçbir kayma olmadan yapılmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Ülkeye yakınlarda giden bir ziyaretçiye göre Sovyetler Birliği için tüm yetersizliklerin Sovyetlere özgü yetersizlikler olarak kalması gerekmektedir. Eğer durum buysa, Gorbaçev'in sistemin derinden değişmesi gerektiği yolundaki ısrarlarının uzun vadeli büyüme oranlarında fazla bir etki yaratması mümkün değildir. İkinci politik engel SSCB'nin GSMH'den çok önemli bir payı savunmaya ayırmasından kaynaklanmaktadır. Bu konudaki toplamların en iyi nasıl hesaplanabileceği ve bunların Batı'nın savunma harcamaları yanında ne anlama geldiği konusu pek çok çözümlemeciyi uğraştırmıştır. CIA'in 1975 yılında Sovyet silahlarının ruble fiyatlarının daha önce tahmin edilenin iki katı olduğunu ve Rusya'nın savunma için GSMH'sinin %6-8 yerine tahminen %11-13'ünü harcadığını duyurması, bunun anlamı konusunda çeşitli yanlış yorumlamalara yol açmıştır. Ama belki Sovyet planlamacılarının bile elinde bulunmayan kesin rakamlar, silahlanma harcamalarındaki büyümenin 1976'dan sonra yavaşlamasına rağmen, Kremlin'in bu alana ülke hasılasının, ABD'nin Reagan'ın silah artırımı programı sırasında ayırdığı miktarın bile iki katını ayırmış olması yanında daha az önem taşımaktadır. Bunun da anlamı şudur ki, Sovyet Silahlı Kuvvetleri, sivil ekonomi için ayrılabilecek insan gücü, bilim adamı, makine ve yatırım sermayesi stoklarından büyük miktarları kendisine çekip tüketmiştir. Ekonomiyle ilgili bir takım tahminlere göre, savunma harcamalarında büyük bir indirime gidilmesi, Rusya'nın büyüme oranlarında hemen büyük bir artışa yol açmayacaktır. Bunun da sebebi söz gelimi bir T-72 tank montaj fabrikasının bir başka işi görmek üzere alet ve makinelerle yeniden donatımının uzun zaman almasıdır. Öte yandan bu yüzyılın geri kalan bölümünde NATO ile yapılacak silah yarışı Rusya'nın savunma harcamalarının GSMH içindeki payını 2000 yılına kadar %14'ten %17'ye ya da fazlasına çıkaracak olursa makine yapım ve metal işleme aletleri gibi donanım, gittikçe artan miktarlarda ordu tarafından kullanılacak, bu da sanayinin öbür sektörlerine gidecek sermaye yatırımı payını zorlayacaktır. İktisatçılar, bu durum Sovyet karar mercileri için çok büyük bir sorun oluşturacaktır diye düşünseler de, tüm belirtiler o yoldadır ki, savunma harcamaları, GSMH'nin büyüme oranından daha büyük bir hızla artacaktır. Ve buna bağlı olarak ülke zenginliği ve tüketim etkilenecektir. O halde öbür büyük güçlerin hepsi gibi SSCB'de ulusal kaynaklarını ayırmak üzere şunlar arasında bir seçim yapmak zorundadır. 1. Askeri yetkililerin talepleri. Bu yetkililer Rusya örneğinde ülkenin güvenlik ihtiyaçlarını kendilerine özgü yetenekleriyle dile getireceklerdir. 2. Rus halkının tüketim mallarına ve daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin olarak artan istekleri ve tabii yüksek olan ölüm ve hastalık oranlarının denetim altına alınabilmesi için sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi istekleri ve 3. Ekonomiyi çağdaşlaştırmak, verimi arttırmak, başkalarının gerçekleştirdiği ilerlemelere ayak uydurabilmek ve uzun vadede ülkenin gerek savunma, gerek toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hem tarımın hem sanayinin taze yatırım sermayesi ihtiyaçları. Başka yerlerde de olduğu gibi bu durum ilgili karar mercileri için zor seçimler getirmektedir. Ancak insan gene de öyle hissediyor ki hem Rus tüketicisi hem de ekonomide çağdaşlaşma açısından ihtiyaçlar ne kadar büyük ve acil olursa olsun, Moskova'nın geleneksel askeri güvenlik saplantısı yüzünden temel seçim zaten yapılmış demektir. Gorbaçev rejimi işleri gerçekten değiştirmeyi başaramadıkça, silah her zaman için geçimden ve eğer gerekiyorsa ekonomik büyümeden önce gelecektir. Bu durum Rusya'yı başka özellikleri kadar Japonya ve Batı Avrupa'dan hatta Çin ve Birleşik Devletler'den temelde farklı kılmaktadır. O halde tarihsel açıdan bakarsak Kremlin bugün silahlı kuvvetleri açısından öbür güçlerin hepsiyle eşit ve tercih edilebilir bir şey ise daha güçlü olmayı isterken Romanov çarlarının ve bizzat Stalin'in geleceğini sürdürmektedir. Şu anda SSCB'nin askeri gücünün son derece etkileyici olduğuna kuşku yoktur. Sovyetlerin bugün yaptıkları savunma harcamalarının yıllık tutarlarını göstermek üzere gerçekçi rakamlar vermeye çalışmak herhalde bir aldatmaca olur. Bir yandan Moskova'nın verdiği resmi rakamlar büyük miktarlardaki savunma bağlantılı harcamaları başka başlıklar altında gizledikleri için bilim, uzay programları, iç güvenlik, sivil savunma ve inşaat saçmalık ölçüsünde düşüktür. Öte yandan gerçek tutarla ilgili olarak Batılıların yaptıkları tahminler, yapay olan dolar ruble kurları, Sovyet bütçesiyle ilgili işlemlerin tam olarak anlaşılmaması, söz gelimi CIA'in Rus yapımı silahların maliyetine ya da insan gücü giderlerine bir dolar maliyeti koyma çabalarındaki zorluklar ve kuramsal ideolojik eğilimler dolayısıyla karmaşık hale gelmektedir. Sonuçta ortaya çıkan insanın aralarından gönlünün çektiğini alabileceği bir sürü tahmini tahmindir. Ancak kuşku götürmeyen nokta, gerek nükleer gerek konvansiyonel olsun, karada, denizde ve havada Sovyet silahlı kuvvetlerinin her dalında çok geniş çaplı bir modernizasyon olduğudur. İnsan Rus kara ve deniz stratejik füze sistemlerinde meydana gelen hızlı büyümeyi, binlerce uçağı ve on binlerce asıl savaş tankını, suüstü donanması ve denizaltı filosundaki olağanüstü gelişmeleri, özel uzmanlık etkinliklerini, hava indirme ve amfibik savaş birlikleri, kimyasal silah yarışı, haber alma ve dezenformasyon etkinlikleri düşünürse ortaya çıkan sonuç göz alıcıdır. Bunlar gerçek anlamda Pentagon'un kendi ödenekleri kadarına çıkmış ya da çıkmamış olabilirler. Ama hiç kuşku yoktur ki SSCB'ye ancak rakibi olan Amerikalı süper gücün sahip olabileceği askeri kudreti vermektedirler. Karşımızda duran ilk ciddi sınavda yıkılmaya hazır bir tür 21. yüzyıl askeri Potemkin köyü değildir. Öte yandan Sovyet savaş mekanizmasının da kendine göre zayıf yanları ve sorunları bulunmaktadır ve kesinlikle gücü her şeye yeten Kremlin'in kendisinden isteyebileceği mümkün olan her türlü askeri harekatı tam bir yeterlikle yerine getirecek bir kuvvet olarak düşünülmemelidir. Bu bölümde dünyadaki öbür büyük güçlerin strateji organlarının karşı karşıya bulundukları zorluklara da işaret edildiğinden, Rusya'nın askeri siyasi liderlerinin karşısına dikilen çok çeşitli güçlüklere dikkat çekmek yerinde olacaktır. Ancak Sovyetler Birliği'nin bu yüzden pek uzun süre ayakta kalmasının mümkün olmadığı yolundaki sonuca hemen varmamak kaydıyla, Rus askeri karar mercilerinin orta ve daha uzun vadede karşılaştıkları kimi güçlükler, doğrudan doğruya Sovyet devletinin yukarıda özetlenen ekonomik ve demografik sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki teknolojiyle ilgilidir. Rusya Büyük Petro zamanından bu yana, daha önceki bölümlerde işaret edilen bir noktayı tekrarlarsak, Batı karşısındaki en büyük üstünlüğüne hep silah teknolojisi temposunun donanımda, böylelikle de savaş birlikleri ve taktiklerinde standartlaşmaya izin verecek kadar yavaşlama gösterdiği zamanlarda kavuşmuştur. İster 18. yüzyıldaki piyade kollarında olsun, ister 20. yüzyıl ortalarındaki zırhlı tümenlerde. Öte yandan silah teknolojisinde olan ilerlemeler ne zaman nicelikten çok niteliğe ağırlık kazandırsa Rusya'nın üstünlüğü azalmıştır ve Rusya'nın Çarlık döneminde Batı ile arasında olan teknoloji uçurumunu önemli ölçüde kapattığı ve askeri yetkililerin devletçe yönetilen ekonominin bilimsel ve verimli kaynaklarına başkalarında olmadığı kadar kolaylıkla ulaşma imkanına sahip oldukları kuşku götürmez biçimde doğru olsa da birkaç teknolojik işlemde gene de önemli gecikmeler olduğu yolunda işaretler vardır. Bunun en açık iki belirtisinden biri, Sovyetler Birliği'nin son birkaç on yıl içinde Orta Doğu'da ve başka yerlerde vekillerince yapılan savaşlarda kendi silahlarının Amerikan silahlarından geride kalışını izlerken duyduğu huzursuzluktur. Şurasını kabul etmek de gerekir ki, Kuzey Koreli, Mısırlı, Suriyeli ve Libyalı pilotlar ve tank mürettebatı hiçbir zaman birinci sınıf olmadı. Ama böyle olsalardı bile çok daha üstün aviyonik sistemleri, radar donanımları ve çok ufaltılmış güdüm sistemleri ve benzeri olan Amerikan silahları karşısında başarılı olabilirler miydi? Bu konuda kuşku duymak için sebepler vardır. Sovyet ordusunu inceleyen batılı uzmanların haber verdikleri nitelik yükseltme ve bundan birkaç yıl sonra da Birleşik Devletler silah sistemlerinin tıpatıp benzerlerini üretme konularındaki sürekli çabalar herhalde bu duruma tepki olarak harcanmıştır. Ancak bu çabalar Sovyet planlamacıları batılı savunma programlarını da tehdit eden girdabın içine doğru sürüklemektedir. Daha incelikli donanım, yapım sürelerinin çok uzamasına, daha geniş bakım ve onarım programlarının yapılmasına, silahların çoğu kez daha ağır ve her zaman çok daha pahalı olmasına ve üretim sayılarında düşüşe sebep olmaktadır. Bu çeşitli ve birbirinden tümüyle farklı stratejik görevlerini yürütürken, geleneksel olarak silah sayısının çokluğuna güvenmiş bir güç için iç açıcı bir gidiş değildir. Sovyetlerin teknoloji alanında çağın gerisinde kalmış olmaktan dolayı duydukları huzursuzluğu gösteren ikinci işaret, Reagan yönetiminin Stratejik Savunma İnisiyatifi, SDI, denilen sistemiyle ilgilidir. Bu sistemin Birleşik Devletleri nükleer bir saldırının tehlikelerinden tam olarak koruyacağına inanmak şu aşamada zordur. Söz gelimi alçaktan uçan kruz füzelerine karşı yapacağı hiçbir şey yoktur. Ama sistemin Amerikan füze fırlatma yerleri ve hava üsleri için sağlayabileceği koruma ve Sovyet savunma bütçesine SDI sistemini salt sayı fazlalığıyla boğmak üzere daha pek çok roket ve savaş başlığının üretimi için ek bir yük bindirmesi, Kremlin açısından hoş karşılanacak gibi değildir. Belki daha da kaygı verici olan, konunun yüksek teknolojiye dayalı konvansiyonel harp kapsamından taşıdığı anlamdır. Bir yorumcu şöyle diyor. Sovyet nükleer arsenalinin %99'una karşı koruma sağlayacak bir savunma. Geride kalabilecek silahların tahrip kapasitesi göz önüne alınırsa yeterli sayılmayabilir. Ama eğer Birleşik Devletler, Sovyetler Birliği'nin konvansiyonel silahlarla donatılmış uçak, tank ve gemilerinin çoğunun tahrip edilmesini sağlayacak bir teknolojik üstünlüğe ulaşırsa, Sovyetlerin sayı avantajı daha az tehdit edici hale gelebilir. SDI için pek ideal sayılmayan teknoloji, nükleer olmayan çatışmalar için pekala uygun olabilir. Bu da Rusları ileri lazer, optik, süper bilgisayar, füze sistemleri ve seyir teknolojilerine çok daha büyük miktarlarda yatırım yapmaya zorlamaktadır. Bir başka deyişle, Rusların bir sözcüsünün de dediği gibi, çok daha yüksek bir teknoloji düzeyinde yepyeni bir silah yarışı yapılacaktır. Mareşal Ogarkov'un 1984 yılında Genelkurmay Başkanı iken, Rusya'nın Batı teknolojisine ayak uydurmaması halinde doğacak korkunç sonuçlara ilişkin olarak yaptığı uyarılara bakılırsa, Kızıl Ordu bu tür bir yarışı kazanabileceğine pek güvenmemektedir. Spektrumun öbür ucunda ise Rusya'nın sayısal yani insan gücü büyüklüğü açısından sahip olduğu avantaja yönelik muhtemel bir demografik tehlike bulunmaktadır. Yukarıda da işaret edildiği gibi bu iki eğilimin doğurduğu bir sonuçtur. Toplam SSCB doğum oranlarında görülen genel gerileme ve Rus kökenli olmayan kesimlerin doğum oranı payında görülen yükselme. Eğer bu durum insan gücünün tarım ve sanayi arasında dağılması açısından zorluklar yaratıyorsa, askere alınacaklar konusunda uzun vadeli bir sorun olma niteliğini daha çok taşımaktadır. Yuvarlak olarak düşünüldüğünde eldeki 2.1 milyon erkekten her yıl 1.3-1.5 milyonunu askere almanın bir sorun oluşturmaması gerekir. Ancak bu sayının giderek artan bir bölümü Asyalı Türkistan gençlerinden oluşmaktadır. Bu gençlerin pek çoğu Rus dilini iyi bilmekte, elektronik konusu bir yana, mekanik konularda yeterlik düzeyleri daha düşük kalmakta ve bunlar kimi zaman İslam'ın etkisine fazlaca girmektedirler. Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin etnik bileşimi üzerinde yapılan tüm incelemeler, subay sınıflarının ve assubayların büyük bir ağırlıkla Slav kökenli olduğunu ortaya koymaktadır. Roket kuvvetleri, hava kuvvetleri, donanma ve teknik kuvvetlerde böyledir. Kızıl Ordu'nun birinci kategori, birinci sınıf, tümenlerinin de aynı durumda olması şaşırtıcı değildir. Buna karşı ikinci kategori ve özellikle üçüncü kategori tümenleri ile hizmet ve ulaşım birliklerinin çoğunda Slav kökenli olmayanlar görev yapmaktadır. Bu da NATO'ya karşı yapılacak konvansiyonel bir savaşta birinci kategori tümenlerinin esaslı bir biçimde takviyesi gerektiği takdirde idame tümenlerinin yeterliğinin ne olacağı yolunda ilginç bir soruya yol açmaktadır. Bu eğilimi pek çok batılı yorumcunun yaptığı gibi ırkçılık ve Büyük Rusya milliyetçiliği diye yaftalamak salt askeri açıdan Genelkurmay'ın eldeki Sovyet insan gücünün büyük bir bölümünü güvenilmez ve etkisiz sayması yanında daha az önem taşımaktadır. Güney Rusya'nın her yanında görülen aşırı İslam tutuculuğuna ve bu askerlerin söz gelimi Afganistan'ı istila durumunda kalmaları karşısında yaşadıkları şaşkınlığa ilişkin bilgiler dikkate alınırsa Genelkurmay'ın yaptığı değerlendirmenin doğru olması mümkündür. Bir başka deyişle 80 yıl önceki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ya da ona gelinceye kadar 80 yıl önceki Çarlık İmparatorluğu gibi Rus liderleri de Marksçılık ideolojisinin azaltamadığı bir ulusallık sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Hiç kuşkusuz denetim mekanizması 1914 öncesinden daha müthiştir ve insanın söz gelimi Ukrayna'nın rejime yabancılaşmanın yuvası olduğu yolundaki iddiaları belki biraz ihtiyatla dinlemesi gerekir. Gene de Ukraynalıların Alman istilacıları 1941'de nasıl memnunlukla karşıladıklarına ilişkin uzak anılar, Baltık illerindeki hoşnutsuzluk haberleri, Gürcülerin 1978'de Rusya'yı kendi dillerinde eşit hale getirme girişimi karşısında gerçekleştirdikleri etkili ve başarılı protestolar, belki hepsinden önemlisi de Çin-Sovyet sınırının her iki yanında da milyonlarca Kazak ve Uygur'un bulunması ve Türkiye, İran ve Afganistan'la ortak istikrarsız sınırların kuzeyinde 48 milyon Müslümanın varlığı. Anlaşılıyor ki tüm bunlar Rus liderlerinin kafalarını kurcalamakta ve güvensizlik duygularını arttırmaktadır. Daha özel olarak da sayıları azalmakta olan daha güvenilir Slav gençlerinin hangi alanlara yerleştirilmeleri gerektiği konusunda gittikçe artan bir kaygı yaratmaktadır. Tarım ve sanayi için kullanılabilecek olanların sayısı giderek azalsa ve hem tarım hem sanayide eğitimli ve yönetime sadık yeni kimselere şiddetle ihtiyaç duyulsa bile bu gençler silahlı kuvvetlerin birinci kategori tümenlerine ve ordunun öbür saygın bölümlerine mi yöneltilmelidir, yoksa askeri yeterlik konusunda taşıdığı risklere rağmen Rus ve Slavların sivil amaçlarla kullanılmak üzere serbest kalmalarını sağlamak için Slav kökenli olmayan nüfus Kızıl Ordu içinde giderek büyüyen bir pay mı oluşturmalıdır? Sovyet geleneği önce güvenlik olduğuna göre muhtemelen bu eğilimlerden ilki egemen olacaktır. Ancak bu durum açmazı gidermek bir yana ortada kötüler arasından yapılacak bir seçim bulunduğunu göstermektedir. Eğer Sovyet stratejistlerin kuvvetler korelasyonu diye adlandırdıkları durumun ekonomik unsurları politbürodakiler arasında bir kaygı sebebi oluşturuyorsa, aynı liderlerin hızla değişen global kuvvet dengesinin daha büyük kesinlikle askeri olan yönlerini cesaret verici bulmaları pek mümkün değildir. Sovyet askeri mekanizması dışarıdan bakan gözlemcilere ne kadar etkileyici ve ürkütücü görünürse görünsün, bu kuvvetleri Sovyet askeri yetkililerden yerine getirmeleri istenecek bir sürü stratejik göreve bakarak değerlendirmek yararlı olur. Böyle bir işleme girişirken, konvansiyonel harp açısından yapılacak bir değerlendirmeyi, nükleer silahların işe karışabileceği bir savaşın hesabından ayrı tutmak yararlı olur. Belli sebeplerle askeri dengelerde en büyük ilgi ve kaygıyı uyandıran başlıca konu, büyük güçlerin özellikle de dünyayı yerle bir etme kapasitesine sahip Birleşik Devletler ile SSCB'nin elinde bulunan stratejik nükleer silah depolarıdır. Durumun bilinmesi için Uluslararası Stratejik Etütler Enstitüsü'nün bu ülkelerin elindeki nükleer savaş başlıkları 1986 sayımını tekrarlamak yerinde olacaktır. Bakınız tablo 47. Tablo 47. Stratejik Nükleer Savaş Başlıkları Tahminleri. ICBM'lere takılı savaş başlıkları. BD 2,118. SSCB 6,420. SLBM'lere. SLBM denizaltıdan atılan balistik füze, çevrenin notu. Takılı savaş başlıkları. BD 5,536, SSCB 2,787 arttı. Uçaklara takılı savaş başlıkları. BD 2,520. SSCB 680. Toplamlar BD 10,174. SSCB 9,987 arttı. İnsanın bu tür rakamlara vereceği tepkinin niteliği ilgilerine bağlıdır. Yalnızca sayılar ya da sayılarda bulunması muhtemel yanlışlarla ilgilenenler için söz konusu olan şey, alt toplamları dikkatle kontrol etmek ve her iki süper gücün elinde geniş ek taktik nükleer silah stokları olduğunu hatırlamaktır. Resmi kimliği olmayan önemli sayıda yorumcu ve halktan çok sayıda insan için ise, bu iki arsenalde bulunan nükleer silahların kapsamı ve tahrip kapasitesinin büyüklüğü, bir politik güçsüzlük ya da akıl hastalığı belirtisi olup, gezegenim üzerindeki gündelik hayatı tehdit etmektedir ve mümkün olan en kısa zamanda yok edilmesi ya da büyük ölçüde azaltılması gerekir. Öte yandan bir grup yorumcu vardır ki, savunma bölümlerinde olduğu kadar beyin takımı arasında ve üniversitelerde, bunlar nükleer silahların ulusal stratejinin bir parçası olarak gerçekten de kullanılma imkanları olduğunu kabul etmişlerdir. Böyle olduğu için de bu kişiler tüm zihinsel güçlerini iki ülkenin silah sistemlerini, tırmandırma stratejilerini ve savaş oyunlarını, silah denetiminin ve onay anlaşmalarının iyi ve kötü yanlarını, atma ağırlıklarını, ayak izlerini, megatonaj karşılıklarını ve ikinci darbe senaryolarını yoğun bir biçimde incelemek için kullanmaktadırlar. Nükleer sorunun nasıl ele alınması gerektiği konusunun 500 yılı inceleyen böyle bir çalışma için büyük bir güçlük oluşturduğu açıktır. Nükleer silahların varlığının, daha doğrusu bunların toplu olarak kullanılma ihtimalinin, geleneksel bakış açısından savaş strateji ekonomi üzerine yapılacak her türlü değerlendirmeyi gereksiz kıldığı doğru değil midir? Tüm güçlerin ortaya döküldüğü bir stratejik nükleer silah alışverişi olduğu takdirde, bu silahların dünya meseleleri içinde değişen güç dengeleri üzerinde yapacakları etkilere ilişkin tahminler, kuzey yarı küresindeki herkes için, belki güney yarı küresindeki herkes için de anlamsız hale gelmeyecek midir? Geleneksel yapı, büyük güç rekabetlerinin zaman zaman açık savaşa dönüşmesiyle oluşan yapı, 1945'te nihayet ortadan kalkmadı mı? Bu tür sorulara kesin cevaplar vermenin mümkün olmadığı bellidir. Ancak bugünkü büyük güçlerin nükleer silahların varlığına rağmen birçok bakımdan da bu silahların varlığından dolayı kuvvet kullanımı konusunda daha geleneksel varsayımlara dönmekte olduklarını gösteren belirtiler vardır. Her şeyden önce günümüzde iki süper güç arasında nükleer silahlanma açısından temel bir denge var ve muhtemelen birkaç yıldır sürmekte gibi görünmektedir. Fırsat boşluklarına ve bir ya da öbür tarafın ilk darbe yeteneği imkanlarına sahip olabileceğine ilişkin tüm tartışmalara rağmen şurası açıktır ki, ne Washington'ın ne Moskova'nın kendisi de yıkıma uğramadan rakibini ortadan silebileceği yolunda bir güvencesi yoktur. Yıldız savaşları teknolojisinin gelişi bile bu gerçeği önemli ölçüde değiştirmeyecektir.